Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, kutsal yazıların en önemli ayetlerinden birine bakacağız. Bu ayet, yorumunu yapmakta olduğumuz Habakuk kitabının 2. bölüm 4. ayetidir. Küçücük Habakuk kitabının da en önemli ayetinin bu ayet olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu ayet gerçekten de alıntı olarak kullanıldığı yeni antlaşmanın 3 büyük doktrin öğretsel mektuplarına bu yüzden büyük bir önem vermektedir. Bu ayetler şunlardır. Romalılar 1. bölüm 17. ayet. Galatyalılar 3. bölüm 11. ayet ve İbraniler 10. bölüm 38. ayet. Bunları daha sonra çalışacağız. Bu ayetlerde doğru kişinin imanla yaşayacağını belirtir. İşte bu ayet Habakuk 2. bölüm 4. ayetten alıntıdır. İşte diyor Habakuk 2. bölüm 4. ayette, yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir fakat doğru kişi imanla yaşayacaktır. Evet, doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayet içerisinde taşıdığı etki nedeniyle birçok doktrinsel, öğretisel alanlarda çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Bazıları ne yazık ki bu ayette geçen iman sözcüğünü sadakat anlamında yorumlamışlar ki bu tamamen yanlıştır. Ve bu ayete yanlış bir şekilde doğru kişi sadakatle yaşayacaktır anlamını vermişlerdir. Hayır, doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bu ayet bize insanlığa açılan iki yolu göstermektedir. Dikkat ederseniz ayette dünyamızda var olan iki ayrı grup insandan söz edilmektedir. Bir, yükseğe kaldırılmış olan can ve iki, imanla yaşayan can. Diğer bir deyişle bunlara kayıp ve kurtulmuş, Tanrı'ya güvenen ve Tanrı'ya güvenmeyen, inanmayan da diyebiliriz. Kutsal ve günahlı terimleri de bu kesin ayrımı açıkça göstermektedir. Anımsayacağınız gibi 2. bölümün 1. ayetinde Habakuk Tanrı'dan mesaj almak amacıyla gözetleme kulesine çıkmış, nöbet beklemeye başlamıştı. Bu mesaj Tanrı'nın bireylerle ve uluslarla olan ilişkisini açıklayacak olan büyük bir mesaj olacaktı. Böylece burada 4. ayette Tanrı'nın belirlemiş olduğu büyük bir prensiple karşılaşıyoruz. Eğer okulda geometri dersi almışsanız anımsayacaksınız. Kendi kendini kanıtlayan belirli aksiyomları yeniden kanıtlamanız gerekmiyordu. Örneğin düz bir çizgi iki nokta arasındaki en kısa uzaklıktır. Buna benzer olarak kutsal kitapta da belirgin bir aksiyom olarak kabul edebileceğimiz bazı prensipler bulunmaktadır. Bunlardan birisi şudur. İşte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir. Buradaki işte yükseğe kaldırılmış olan canı kendi içerisinde doğru değildir sözü bir grup gururlu insanı tanımlamaktadır. Bu insanlar ya kendi dindarlıklarıyla kurtulacaklarını umut eden insanlar ya da ye iç eğlen çünkü yarın öleceğiz felsefesiyle sadece bugün için yaşayan insanlardır. Bu insanların yaşamda gerçek bir amaçları yoktur. Canı kendi içerisinde doğru değildir. Bu kişi yanlış yolda gitmektedir. İnsana doğru gözüken yol vardır ama onun sonu ölüm yollarıdır diyor Özdeyişler 14-12'de. Eminim insan soyunun büyük bir kesimi bu gruba girmektedir. Bu insanların canı kabarmıştır ya da yükseğe kaldırılmıştır. Bu insanlar gururla kabarmışlardır. Bunlar gururla dolaşıp gittikleri yerlerde papatya toplarken yavaş yavaş akan bir dere gibi ilerlemeye devam edecekler. Ve sonuçta kendi sonlarını belirleyecek olan yıkım denizine kavuşacaklardır. Bu insanların sonu bu olacak. Kutsal yazılar kaybolmuş insanların geleceğiyle ilgili olarak çok az açıklamalarda bulunur. Bu açıklamalardan birisini İncil'de İsa Mesih'in kendisi zengin adam ile yoksul Lazar adındaki bir adamın öyküsünde yapmıştır. Lazar öldüğü zaman cennete götürülmüştü. Zengin adam ise öldüğünde Hades'e ölüler diyarına götürülmüştü. Yahuda İskariot hakkında söylendiği gibi kendi yerine ait olduğu yere gitmişti. Sizler de aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz dostum, sizin sonunuz da aynen böyle olacaktır. Fakat doğru kişi kendi imanı ile yaşayacaktır sözü ise insan soyunun ikinci grubunda olanları betimlemektedir. Bu grupta olan insanlar yaşam denen nehirde Tanrı'ya ve tüm bilgilerin doluluğuna doğru akmaktadırlar. Elçi Paulus'un dediği gibi, o zaman bilindiğim gibi bileceğim. Kurtuluş anı ile o zaman arasında kalan zaman içerisinde kurtulmuş olanlar iman ile yaşayacaklardır. Sorularımızın yanıtlarını şu anda bilmiyor olabiliriz ama Tanrı'nın önüne vardığımız zaman o bize bütün sorularımızın yanıtını verecektir. Habakuk kitabının 2. bölümünün bu 4. ayeti yeni antlaşmada alıntı olarak kullanıldığından ve de özellikle Romalılar, Galatyalılar ve İbraniler mektuplarının temelini oluşturduğundan yapılan bu alıntılara daha yakından bakmamızda yarar vardır. Romalılar mektubunda kurtuluş için imanla aklanma konusu ele alınır. Paulus, Romalılar 1. bölüm 16-17. ayetlerde şöyle demektedir. Ben Mesih'in İncil'inden utanmıyorum. Bu önce Yahudilerin sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Çünkü Tanrı'nın insanı akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi doğru kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek, iman yoluyla doğru sayılan, aklanan, doğrulukla donatılan kişinin yine iman yoluyla yaşayacak olduğudur. Romalılar mektubunda açıklanmak istenen büyük gerçek budur. Galatyalılar mektubunda yapılan alıntı şöyledir. Açıktır ki hiç kimse Tanrı katında yasayla aklanmaz, doğru sayılmaz. Çünkü doğru kişi, aklanan kişi imanla yaşayacaktır. Burada vurgulanmak istenen gerçek biraz farklıdır. Çünkü Galatyalılar 2.20'de şunları okuyoruz. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Romalılarda işlenen ana konu kurtuluş için iman yoluyla aklanma, doğru sayılmayken Galatyalılarda bu sadece kurtuluşa götüren iman değil ama aynı zamanda imanlının yaşamı boyunca sürdüreceği iman yaşamıdır. İbraniler mektubunda ise Habakuk 2.4'ten yapılan alıntı şöyledir. Fakat benim doğru adamım imanla yaşayacaktır. Eğer geri çekilirse ondan hoşnut olmayacağım. Buradaki vurgu yaşayacaktır sözü üzerindedir. Doğru kişi imanla yaşayacaktır. Bir bölüm sonra İbraniler 11. bölümde ise imanlarıyla yaşamış olan büyük imanlı kadın ve erkeklerin listesi verilmektedir. Bu kesimlerde vurgulanan nokta yaşamak noktasıdır. Habakuk peygamber ileriye geleceğe baktığı zaman Tanrım niçin sorusunu sormuştu. Bizler şimdiki bulunduğumuz açıdan geriye baktığımızda Habakuk peygamberin sorusunun yanıtını görebiliyoruz. İşlemiş oldukları günahlar yüzünden terbiye görsünler ve aklansınlar diye Tanrı kendi halkını sürgüne göndermiştir. Tanrı'nın bundan daha büyük amacını ise şimdi apaçık görmekteyiz. Zamanın doluluğu geldiğinde ya da zaman doluluğu erdiğinde Tanrı yeryüzüne kurtarıcı olan Mesih İsa'yı gönderecekti. Yine dikkatlerinizi Paulus'un Pisidya Antakya'sında yaptığı büyük vaaza çekmek istiyorum. Paulus burada şöyle dedi. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin yani İsa Mesih'in bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler şunu bilin ki günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki ona iman eden herkes Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin peygamberlerin sözünü ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın siz alay edenler şaşkına dönüp yok olun. Ben sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki biri size anlatsa inanmazsınız. Böylece Paulus onlara kurtuluş için tek bir yol olduğunu göstermiş oluyordu. Bu iman yoluydu. Duyurulmak istenen haber açıktır. Aldığım bilgiyi öncelikle size ilettim şöyle ki kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü. gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Peki bizler bu durumda ne yapmalıyız? Onu Rabbisa'yı kurtarıcımız olarak kabul etmeliyiz. Ona güvenmeli ve şeriatla değil imanla yürümeliyiz. Bugün bazılarını çıkıp Mesih imanlılarını tekrar 10 emirin altına koymaya ya da ailelerin, karı ve kocaların ya da çocukların uymalarını istedikleri ve kendilerinin çıkardıkları bir takım kural ve prensiplere sokma girişimlerini görüyor ve üzülüyorum. Değerli dostum, eğer Rab İsa Mesih'e iman ederek kurtulmuş biriysen, o zaman onu sev. Onu sevmen sorunlarına çözüm sağlayacaktır. Onu sevmen ruhta yürümeni gerçekleştirecektir. Ruhta yürümenin sonucunda da ruhla dolu bir yaşam sürmüş olacak ve yüreğinde sürekli kalıcı bir sevinç ve huzur yaşayacaksın. Böyle yaptığın zaman evde daha iyi bir koca, daha iyi bir eş, daha iyi bir kadın veya çocuk olacaksın. İş yerinde daha iyi bir iş veren veya daha iyi bir işçi olacaksın. Eğer imanla yürürsen, her nerede olursan ol, daha iyi bir insan olacaksın. Daha iyi bir vatandaş olacaksın ve yeryüzündeki ömrün bittiği zaman ise doğrudan doğruya Rabbin huzuruna, cennete gidecek ve sonsuzluk boyunca onunla yaşayacaksın. Habakuk imanlı bir adamdı. Kuleme çıkıp Tanrı'dan gelecek haberi bekleyeceğim. Ben yanıt verecek olan Tanrı'ya güveniyorum demişti. Sizin de göreceğiniz gibi iman olmaksızın Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün değildir. Tanrı'ya yaklaşan kişi onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödül verici olduğuna iman etmelidir ve doğru kişi imanla yaşayacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı bugün sizi kendisine gelmeye çağırıyor. Ona gelmenin ya da ona gitmenin tek yolu iman etmektir. İman eden bir kimse yine iman yoluyla yaşama sahip olur. İmanla yürür. İman yoluyla sonsuzluğa adımını atar. Bu onun kendi başarısı, kendi hüneri değildir. İnsan kendi çabası, sevapları ve dindarlığıyla bu şeylere asla sahip olamaz. Bu yüceliklere sahip olmanın yolu, bu yücelikleri karşılıksız olarak armağan eden kişiye iman etmektir. Burada Habakuk kitabının 2. bölümünün 4. ayetinin insan soyu için iki ayrı grubu tanımladığını bir kez daha söyleyelim. Rabbimiz İsa Mesih bu aynı gerçeği bakın şu sözlerle açıklamıştır. Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ise oldukça dar ve yol oldukça çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Geniş yol tıpkı bir huni gibi çok geniş ve büyüktür. Adımınızı ilk attığınızda çok büyük bir yere girmiş olduğunuzu hissedersiniz. Ama ilerledikçe yol daralacak ve öylesine daralacak ki bu yolda yürüyen kişi için yıkıma gitmekten başka bir son olmayacaktır. İşte iman etmemiş bir günahkarın sonu böyle olacak. Bu insanın derin bir vadide yürümesine benzer. Bir keresinde ava çıktığımda başıma gelmişti. Çok geniş ve açık bir noktadan avlanmaya başlamıştık. İlerledikçe bir kanyona yani derin bir vadiye girdik. Bu kez kanyon içinde ilerledikçe yürüyebildiğimiz zeminin gitgide daralmakta olduğunu gördük. Burada da bu aynı görüntüden söz edilmektedir. Giriş çok geniş ama bitiş çok dar ve insanı sonuçta felakete götürür. Dar kapıdan girmek ve dar yolda yürümek ise yine bir huniye benzetilebilir. Bu kez giriş kapısı çok dardır. İsa Mesih yol gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmaksızın hiç kimse babaya gidemez. Bu yol darala darala insanı sonuçta tek bir kişiye ulaştırır. Bu kişi İsa Mesih'tir. O yoldur. Evet, İsa Mesih bize sadece yolu göstermez ama bu yolun kendisi olduğunu söyler. Varlığında oğula yani İsa Mesih'e sahip olan kişinin yaşamı vardır. Varlığında Tanrı'nın oğluna sahip olmayan kişinin yaşamı yoktur diyor Rabbin sözü. Evet, yaşamınızda İsa ya vardır ya da yoktur. Ona ya iman ediyorsunuzdur ya da etmiyorsunuzdur. Günahlarınızın cezasından ve sonsuz ölüm yargısından kurtulmanız hiçbir zaman sevap işlerine, dinsel kurallara, daha doğrusu din adı altında yapılan uygulamalara dayalı bir şey değildir. Kurtuluşunuz doğrudan doğruya İsa Mesih ile olan ilişkinize dayalıdır. Kapının dar olmasının anlamı budur. Tanrı insanlığın kurtuluşu için yeryüzüne sadece bu tek yolu sağlamıştır. Çünkü çarmıh üzerinde sizin günahlarınız için acı çekip ölen ve ölümden dirilen İsa Mesih ile ne yapacağınız sorusudur bu. İşte İsa Mesih'in yaşama götüren kapı oldukça dar ve yol oldukça çetindir. Bu yolu bulanlar azdır demesinin nedeni budur. Bu dar kapıdan giriş de huni gibidir. İçeriye girer, yolda yürümeye başlarsınız. Yol daha önce dediğimiz gibi İsa Mesih'in kendisidir. Ama içeriye girdiğinizde artık bir daha daralma yoktur. Tersine yol gittikçe genişlemeye başlar. İsa, Yuhanna 10. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Ben onlarda yaşam olsun hem de bol yaşam olsun diye geldim. Tanrı'ya şükürler olsun. O kendisine iman edenlere ne büyük bir özgürlük ve esenlik vermektedir. Size bir örnek vereyim. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı insana çok geniş bir özgürlük yolu olarak gözükebilir. Ama sonuçta o sözünü ettiğimiz gitgide daralan kanyon örneğinde olduğu gibi korkunç bir yıkımla sonuçlanır. Babam, ben istersem içebilirim, istersem de içkiyi bırakabilirim derdi. Babamı ben 14 yaşındayken kaybettim diyor Sayın Doktor Vernon McGee. İçtiği zaman çok içen biriydi. Ama hiçbir zaman alkolik değildi. Çocukken ona sık sık niçin içtiğini sorar, bu içkiyi bırakmasını söylerdim. O da bana oğlum ben içkiyi istediğim zaman hemen bırakabilirim derdi. Onun sorunu neydi biliyor musunuz? O içkiyi bırakmaya istekli değildi. Eğer biraz daha fazla yaşasaydı eminim öyle bir gün gelecekti ki o zaman kendisini dar bir vadide dönüşü olmayan bir yolda bulacak ve yıkıma gidecekti diyor. Evet değerli dostum, İsa Mesih'e iman ederek dar kapıdan giren bir imanlı, yolun sonunda ölüme götüren dar yere asla gelmeyecek, tam tersine gitgide genişleyen ve inanlıyı sonsuz yaşama götüren yaşam yolunda olacaktır. İsa Mesih, yaşamın ta kendisidir. O yaşadığı için ona iman eden bir kimse de yaşayacaktır. Siz de gerçekten yaşamak, sonsuza dek yaşamak istiyorsanız, bol yaşamak istiyorsanız İsa Mesih'e geleceksiniz. Çünkü bunun başka bir yolu yoktur. Peki, diğer grupta bulunanlar, canları kendi içerisinde doğru olmayanlar için ne diyeceğiz? Biraz sonra göreceğimiz kınamalar bu grupta olanlara yöneltilmekte ve de özellikle Yahuda'yı ele geçirecek olan Babillilere işaret etmektedir. Bu kınamalar kutsal yazılardaki diğer bütün sistematik ve düzgün öğretişlerden ayrı bir özellik taşımazlar. Yani bunlar da kutsal yazılarla uyum içerisindedirler. Bunların hepsi 3 ayet içerisinde bulunurlar. Habakuk 2. bölüm 5. ayette şarap da hainlik eder. Kibirli adamdır, yurdunda durmaz. O adam ki arzusunu ölüler diyarı gibi genişletiyor ve ölüm gibidir, doymaz ve bütün milletleri kendi yanına toplar. Bütün kavimleri kendi yanına yığar ve şarapla da hainlik yapar. Burada Babillilerden söz edilmektedir. Yurdunda durmaz, başka ülkeleri onlara saldırıp ele geçirmeyi özler. Bütün milletleri kendi yanına toplar ve bütün ulusları kendi yanına yığar. Değerli dostum, Babilliler çevrelerindeki uluslara saldırmadan, ülkelerini ele geçirmeden rahat etmezdi. Ganimet üstüne ganimet toplar, birçok insanı yerinden yurdundan koparır, esir götürürdü. Babil, dünya tarihindeki ilk süper güç olmuştur. Bunların amacı tüm yeryüzüne egemen olmak ve yönetmekti. Dünyanın diğer güçlü ve büyük uluslarının da gayreti bu yönde olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra süper bir ülke durumuna gelmiş, dünya üzerinde çok büyük bir söz sahibi olmuştur. Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler kendi işleriyle meşgul olacak yerde genellikle diğer ülkelerin iç işleriyle ilgilenir bir duruma gelmiştir. Evet, kendini biraz güçlü hisseden bir ulus hemen çevresine gözdağı verme ve dünya siyasetinde etkin bir yere gelmek istemektedir. Babil'in düştüğü tuzak da aynen buydu. Gururla dolup tüm dünyayı yönetebileceklerini zannettiler. Dikkat ederseniz Tanrı onların sarhoşluk günahından söz etmektedir. Bu aynı konuyla peygamberlerin yazılarında, özellikle de Amos, Yoel, Nahum ve Habakuk kitaplarında birçok kez karşılaşırız. Nahum, Asur İmparatorluğu'nun sarhoşluk nedeniyle yıkıldığını söyler. Amos peygamber, Tanrı'nın İsrail'in kuzey krallığını sarhoşlukları nedeniyle sürgüne gönderdiğini söyler. Habakuk peygamber de burada Tanrı'nın Babil'i sarhoşluğu nedeniyle yıkacağını söylemektedir. Diğer bir deyişle, sarhoşluk kendi yıkımını da beraberinde getirmektedir. Babilliler sarhoşluklarıyla meşhur olmuşlardır. Örneğin bu konuda Daniel kitabının 5. bölümüne bakabilir. Orada Babil kralı Belşazar'ın verdiği büyük ziyafeti okuyabilirsiniz. Babil'in yıkılışı o gece olmuştu. Niçin? Çünkü hepsi sarhoştu. Sarhoş olup zevk alemleri yaşadıkları bir geceydi. Sağlam duvarlarla çevrili kentlerinin içerisinde tamamen güvenlikte olduklarını zannediyorlardı. Roma'nın yıkılışı da değerli dostum sarhoşlukları nedeniyle olmuştur. Evet, sarhoşluk ve zevk alemleri birçok ulusun yıkılışına neden olduğu gibi Roma'nın da yıkılmasına neden olmuştur. Tarihi yerlere yaptığımız gezilerde birçok gence rehberlik yaptığımda olmuştur. Bir keresinde onları İtalya'da hiç duymadıkları bir yere götürdüm. Roma'dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta deniz kıyısında Tiber Nehri'nin denize döküldüğü yerde Ostia adında eski bir kent harabesi vardır. Kentin harabelerinden de anlaşılacağı gibi Romalılar buraya eğlenmeye, içki içip zevk alemleri yapmaya gelirlermiş. Sarhoşluk kendi ulusumuzun da yıkımına neden olabilir. Bugün her nereye bakacak olsak, iş dünyasından spor dünyasına, politikacıdan müzik dünyasına kadar hemen hemen herkesin büyük gösterişli kutlamalara, kokteyllere katıldıklarını ve büyük çapta içki tükettiklerini görüyoruz. Neymiş? İş bağlantılarını, görüşmelerini en iyi bu yolla yapıyorlarmış. Milyonlarca vatandaşı sarhoş olan bir ulus uzun süre ayakta kalabilir mi kardeşim? Bu küçücük Habakuk kitabında Tanrı sarhoşluğun insanı kibire, gurura götürdüğünü ve her şeyi yutmak isteyen cehenneme, ölüler diyarına dönüştürdüğünü söylemektedir. Süleyman'ın Öz Deyişleri kitabında bu konu şu sözlerle özetlenmektedir. Sülüğün iki kızı vardır, ver ver derler. Hiç doymayan üç şey vardır, yeter demeyen dört şey vardır. Ölüler diyarı ve kısır rahim, suya doymayan toprak ve yeter demeyen ateş. Mezar ölüler diyarıdır ve burada ilk sözü edilen odur. Habakuk burada aynı kavramı kullanarak şu açıklamayı yapıyor. Arzusunu ölüler diyarı gibi genişletiyor. Evet, Şeol ya da ölüler diyarı asla doymak bilmez bir şekilde sınırlarını genişletmekte. İnsanları kendisine çeke çeke çok geniş alanlara yayılmaktadır. Tanrı'nın Babil'e yaptığı 5 kınamadan söz etmiştik. Şimdi bunlara yavaş yavaş değineceğiz. 6. ayette şöyle diyor, tutsak alınanlar onları küçümseyip alay etmeyecekler mi? Kendisine ait olmayanı ele geçirenin, haraç olarak zenginleşenin vay haline. Daha ne kadar sürecek bu demeyecekler mi? Vay haline ya da vay başına sözüyle yapılan kınamaların ilki, kendilerinin olmayanı güç kullanarak elde etmeyi seven Babil'e karşı söylenmiş sır dolu bir özdeyiştir. Ayetin sonunda geçen demeyecekler mi sözüne dikkat edin. Burada söz edilen kişilerin bu özdeyişi söyleyecek olanların Babil'in baskısı ve zulmü altında kalmış olan uluslar olduğunu söyleyebiliriz. Ve tutsaklarla kendisine ağırlık verenin vay başına. Bunu Türkçe'ye ele geçirdiği, gasp ettiği şeylerle kendi üzerine ağırlık yükleyenin vay başına olarak da çevirebiliriz. Bir şeyi para vererek satın almak bir şey, güç kullanarak gasp etmek ise başka bir şeydir. Tanrı burada elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını isteyen ve kendisine ait olmayanı zor kullanarak gasp eden bir ulusu vay başına diyerek kınamaktadır. Anımsayacaksınız, Tanrı Tekvin yani Yaratılış kitabında insanın alnının teriyle çalışıp geçimini bu yolla kazanması gerektiğini belirtmiştir. Dostum ya sen yaşamını alnının teriyle kazanarak sürdürüyor musun? Yoksa başkalarının çalışıp kazandıklarından mı otlanıyorsun? Babilliler kendileri çalışmayı sevmezlerdi. Başkaları çalışıp kazanacak, Babilliler de zor kullanarak bu insanların ellerindekileri yağmalayacaklardı. Ama adil ve doğru olan Tanrı böyle yapan Babil'i burada ağır bir şekilde kınamakta ve azarlamaktadır.